Merhaba değerli, ürünüm harika ama neden yatırımcı ikna olmuyor diyenler ve hayal satmakla iş yapılır mı diye düşünenler. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 63. bölümüne hoş geldiniz. 63. bölüm, 63. istasyondayız ve yine ben Ömer Karapınar karşınızdayım. Ancak bu kez size trenden değil, Eskişehir'den, Porsukçayının kıyısında bir yerlerden sesleniyorum. Bu hafta İstanbul yok. Zira yaz geldi, havalar fena derece sıcak. İstanbul'un o nemli sıcağından kaçmak için aslında güzel bir bahanemiz var. Salı günü tatil. O yüzden haftayı bölmeyeyim dedim. Daha sonraki hafta içerisinde geçerim artık İstanbul'a dedim. Ve bu hafta Ankara'da kalacağım. Hafta sonunda boşlukta bulmuşken bir Eskişehir'e şöyle çıkayım gideyim, birazcık gezeyim dedim ve güzel de oldu aslında, bayağı keyifli bir gün oldu. Burada biraz işte gezdim, biraz da böyle arkadaşlarla görüştüm. O sırada bir bildirim geldi cep telefonuma ki biliyorsunuz arada bahsediyorum, Medium'dan bildirimler geliyor, bir yazı önerisi falan şeklinde. Bugün gelen yazım da aslında bence hemen inceleyelim, hemen bir şekilde burada dile getirelim diyebileceğimiz türdendi. Girişimcilik dünyasının ezber bozan yeni bir kavramına, eski bir kavramın hafif modifiye edilmiş haline yönelik bir yazıydı. Johan Westenberg'in The MVP Era is Over, You Need a Maximum Viable Promise, yani MVP devri bitti, artık maksimum uygulanabilir vade ihtiyacınız var başlıklı yazısıyla bugün bir şekilde böyle güzel, biraz da farklı bir bakış açısı edineceğiz diye düşünüyorum. Artık hazırsak. Minimum uygulanabilir ürün yerine maksimum uygulanabilir vaat kavramının karşılaştırmasına ve buradan da yeni bir bakış açısı kazanmaya doğru yola çıkalım. Yazımızın orijinal dilindeki başlığı The MVP Era is Over, You Need a Maximum Viable Promise. Yani MVP devri bitti, maksimum uygulanabilir vade ihtiyacınız var başlıklı yazımıyla karşınızdayız. Biraz önce de belirtmiştim. Yazarımız Johan Westenberg, kendisi Medium üzerinde yazılar yazıyor. Dediğim gibi Medium'dan bu yazı bildirim olarak geldi. İncelediğimde de güzel yazıları var. Hem bu yazıyı hem de bir başka bunun gibi yazıyı bulabilirsiniz Medium üzerinde Johan Westenberg'ün profilini ziyaret ederek. Yazar, girişimcilikte çok konuşulan, aslında sıklıkla da belirttiğimiz minimum uygulanabilir ürün modelinin neden her zaman işe yaramadığını sorguluyor. Yazar, bir işi ileri taşıyan asıl gücün ürünün teknik kalitesinden çok inandırıcı ve çekici bir gelecek vaadi olduğunu savunuyor. Bu vaadi maksimum uygulanabilir vaat olarak adlandırıyor ve bunun bir aldatmaca değil, ürünün gelecekteki büyümesinin temeli olduğunu vurguluyor. Westenberg, hikayenin ve anlatının iş kurmada ne kadar temel bir rol oynadığını örneklerle de bol bol açıklamış. MVP, minimum uygulanabilir ürün, girişimcilik dünyasında bu kavramı sanırım duymayan kalmamıştır. Herkes ürünü bir an önce piyasaya sürüp test etmekten bahsediyor. Tamam, çok güzel ama Westenberg'in yazısı bize bu kutsal diyebileceğimiz kavramın aslında eksik bir yönünün olduğunu belirtiyor. Yıllardır pazarlama ve marka stratejisi üzerine çalışırken gördüğümüz bir gerçek var. İnsanlar sadece ne yaptığınıza değil, ne inandığınıza ve gelecekte ne olacağına dair vizyonunuza da yatırım yapar. Hatta öncelikle buraya yatırım yapar. Teknik olarak ne kadar iyi olursanız olun, o vaat yoksa maalesef hikaye eksik kalıyor. Yazıya devam edelim. İlk MVP dersi Bell ve Gray örneği. Westenberg, telefonun patenti için 1876'da yarışan Alexander Graham Bell ve Elisha Gray örneğiyle konuya giriyor. Gray'in tasarımı teknik olarak daha iyi ve ses frekanslarını iletme konusunda daha doğru bir anlayışa sahip olmasına rağmen Bell'in ikna edici, tüketilebilir bir vizyona sahip olduğunu belirtiyor. Yazar, Gray bir mühendislik harikası görürken Bell, medeniyeti değiştirecek bir ağ görüyordu diyerek Bell'in fikri sadece ne yapabileceği olarak değil, gelecekte ne anlama geleceği olarak gördüğünü belirtiyor. Bu durumun geleceği icat etseniz bile onu kaybedebileceğiniz temel bir ders olduğunu, çünkü ürününüzün çalışıp çalışmamasından çok vaadinizin inandırıcı olup olmadığı diye bu noktanın önemli olduğunu ifade ediyor. Bu Bell ve Gray hikayesi bana öğrencilerimize yaptığımız işte beyin fırtınalarını falan hatırlatıyor. Çoğu öğrenci ürünün teknik özelliklerine, nasıl çalıştığına aslında odaklanıyor. Bir pazarlama kampanyası geliştirirken de ürünün ne kadar kaliteli olduğunu, ne kadar iyi malzemeler içerdiğini, ne kadar doğru malzemeler içerdiğini falan anlatabiliyor. Ya da teknoloji tabanlı girişimlere verdiğim mentorluklar var. O mentorluklarda karşılaştığımız ürünün ne kadar aslında iyi kodunun olduğu, iyi bir teknolojisinin olduğu, ne kadar aslında gelişmiş bir teknoloji kullandığını anlattığı hikayeler aklıma geliyor. Ama baktığımızda bu ürünün neyi değiştireceği, insanların hayatına nasıl bir anlam katacağı, geleceğe dair ne vaat ettiği kısmı fluysa orada sıkıntı oluyor. Alexander Graham Bell'in de gösterdiği gibi bir vizyon olmadan en teknik mükemmelliyet bile sadece bir bilgi notunda falan kalabilir. Pazarlama ve marka ürünün sadece ne yaptığını değil, ne hissettirdiğini ve gelecekte ne vaat ettiğini anlatma sanatıdır diyebiliriz. Bu sadece bir ürünün tanıtımı değil, aynı zamanda bir gelecek inşasıdır ve insanlara bu geleceğe ortak olmaya davet edersiniz. Buna dair bir çağrıda bulunursunuz. İnsanlara bu ürünüm çok iyi demezsiniz. Bu insanlara aslında o ürünün onlarda ne hissettireceğini, neyi değiştireceğini, neye sebep olabileceğini iyi anlamda hissettirdiğinizde ya da bunu bir şekilde anlattığınızda, gösterdiğinizde ve onları da bu konunun, bu hikayenin bir parçası haline getirdiğinizde işte pazarlama orada başarıya ulaşmıştır demektir. Devam edelim. Yeni kavramımızla maksimum uygulanabilir vaatle. Yani aslında yine MVP kavramı ile devam ediyoruz. Yazar, maksimum uygulanabilir vaadin bir kurucunun sunabileceği, yani bir startup kurucusunun, bir girişimcinin sunabileceği, hala inandırıcı olan gerçeğin en iddialı versiyonu olduğunu tanımlıyor. Bu vaadin pazarlama ile bir tür mitoloji arasında, yani gerçeğe yakın ama henüz gerçekleşmemiş bir kurgu olduğunu belirtiyor. Bu vaat bir yalan değildir. Yazar, içsel kuralları olan inançsızlığın askıya alındığı bir anlatı, yani basitçe bir kurgu olduğunu vurguluyor. Bu vaat, ürünün zamanla ulaşacağı bir iskele veya şablon görevi görüyor. Yazar, Theranos ve WeWork gibi örneklerin vaadi fazla satıp sistemi yetersiz inşa etmeleri nedeniyle başarısız olduğunu, ancak aynı zamanda işlevsel ürünleri olan parlak mühendislerin yeterince büyük bir gelecek vizyonu sunamadıkları için inanç da toplayamayıp kaybolduğunu bunları da belirtiyor. Maksimum uygulanabilir vaat. Kulağa iddialı bir şey geliyor, böyle bir dolu dolu geliyor. Ama tam da bu iddia insanları peşinden sürükleyen bir şey. Baktığınızda aslında belki de bir markanın ruhu bu diyebiliriz ya da bir girişimin ruhudur diyebiliriz. Sadece ne sattığınızı değil, neye inandığınızı ve gelecekte neyi inşa ettiğinizi veya edeceğinizi de anlatmak. Bu bir kurgu olabilir ama inandırıcı ve tutarlı olduğu sürece insanları ikna eden ve harekete geçiren güçlü bir kurgudur. Marka danışmanlığında aslında biz de bir şirketin sadece bugünkü ürünlerine değil, gelecekteki potansiyeline ve insanlarda oluşturabileceği vade, vizyonuna bir şekilde insanların da dahil edilmesine falan çabalarız. Yani kısaca aslında bir markanın insanların zihninde geleceğe dair olumlu bir şeyler oluşturmasını, bir vaatle o geleceğe onları da ortak etmesini amaçlarız. Buna bir şekilde yol bulmaya çalışırız. Çünkü müşteriler de, yatırımcılar da, çalışanlar da herkes aslında o geleceğe yatırım yapar. Bu vaat bir markanın temelidir diyebiliriz ve tüm iletişimine de aslında yön verir. Yazıya anlatı bir altyapıdır diye devam ediyor Westermarck. Anlatının sadece bir süsleme olmadığını, aksine hatta temel bir altyapı olduğunu savunuyor. Apollo programının ve Kennedy'nin Ay'a gitme konuşmasının, teknolojiyi meşrulaştırmak, ilgili kurumları koordine etmek ve halkın desteğini sürdürmek için nasıl güçlü bir anlatısal çerçeveye oturduğunu örnek veriyor. Yazar, gerçek iş laboratuvarlarda, fabrikalarda ve masaların arkasında gerçekleşti. Ama konuşma, işi okunabilir kılmak, milyonlarca insanı ortak bir gelecek vizyona dahil etmek için gerekliydi diyor. Kurucuların interneti programlanabilir hale getireceğiz veya parayı çevrimiçi hale getireceğiz gibi iddialı vaatlerle anlatısal altyapı inşa ettiklerini belirtiyor bu startup kurucularının, girişimcilerinin. Bu iddiaların değeri hemen doğrulanabilirliklerinde değil, insanları harekete geçiren aslında bu katalitik diyebileceğimiz işlevlerindedir. Yani aslında bir şekilde insanlar harekete geçirici olabilecek olan, ileriye dair bazı hayaller kurdurabilecek olan vaatlerden, iddialardan bahsediyoruz. Baktığımızda anlatı, markanın nefesi diyebiliriz. Bu markayı sadece ürünleriyle değil, anlattığı hikayeyle, vizyonuyla, vaadiyle yaşattığımız bir durum, bir dünyadan bahsediyoruz aslında. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü okurken bu anlatının gücünü açıkçası çok net gördüm. Çünkü kimya okuyup kimyayı bıraktıktan sonra el yordamıyla biraz da sektöre girmiş. Bir şekilde kendi zihnimi, okuduklarım, kurcaladıklarım, duyduklarım, abilerimizden, ablalarımızdan, arkadaşlardan gördüklerimizle bir şeyler inşa etmeye çalışıyordum o zamana kadar. Bu noktada aslında o kimyayı bıraktıktan sonra tekrardan bir üniversite, işte başkentte halkla ilişkiler ve tanıtım okumak falan. Orada gördüğüm o teorik bilgiler, derslerde gördüğümüz şeyler, oralardaki aslında anlatıyı anlamak beni ciddi manada bu anlamda geliştirdi diyebilirim. Bir liderin konuşması sadece kelimelerden ibaret değildir biliyorsunuz ki. O kelimeler birer aslında tuğla gibi ortak bir gelecek inşa ediyor. Atölyelerde, derslerde aslında öğrencilere veya danışmanlık sürecinde firmalara öğrettiğimiz aslında en önemli noktalardan biri de budur. Markanız sadece bir logodan ibaret ya da bir ürünler ibaret bir şey değil. Bir hikayesi olmalı. Bu hikaye insanları sadece satın almaya değil, inanmaya ve bağlanmaya ikna etmeli. Parçası olmalı bir sürecinizin. Anlatı bir süsleme değil. Üzerine inşa ettiğiniz tüm yapının aslında taşıyıcı bir kolonu gibi. Onun sağlamlığı markanın geleceğini de, girişiminizin geleceğini de belirliyor. Yazıya devam ettiğimizde yazı detaylıca açıklamalara devam ediyor. Delta dediği bir kavramdan bahsediyor. Yazar, bir startup'ın sermayeyi mevcut varlıklarına göre değil, olabileceği şeye göre topladığını, yatırımları buna göre aldığını belirtiyor. Şirketin bulunduğu yer ile hikayenin onu taşıyacağı yer arasındaki farkın bir delta olduğunu ve fonlanan şeyin tam da bu delta olduğunu vurguluyor. İyi bir ürünü olan ve kötü bir hikayesi olan bir startup'ın fon bulmakta zorlanabileceğinden bahsediyor. Ancak daha önemlisinin güvenilir bir hikayesi olan ve zayıf bir ürünü olan startup'ın ise onu düzeltmek için bir fırsatının olduğunu, bu fırsatı bulabileceğini, insanların böyle düşüneceğini belirtiyor. Ve buradan yola çıkarak risk sermayesinin bir türev oyunu olduğunu, yatırımcıların gelecekteki potansiyel ve esnekliğe yatırım yaptığını ifade ediyor. Yazar bu durumun yalan söylemek ya da bunun gibi aldatmacalı bir durum anlamına gelmediğini, asıl önemli olanın hikayemizin neyi açığa çıkardığını anlamak olduğunu belirtiyor. Yazar bu noktada Ada Lovelace örneğini veriyor ve Ada Lovelace'ın genel amaçlı bilgisayarı 100 yıl öncesinden tahmin ettiğini, analitik makinesinin onun ömrü boyunca hiç inşa edilmediğini ancak notlarının makinenin ne yaptığından çok ne anlama geldiğine dair bir plan olduğunu ve onun vaadi sattığını, dünyanın da sonunda yakaladığını, bu vaadi yakaladığını vurguluyor. Lovelace somut bir ürün olmasa da bir vizyon ve vaat satarak geleceğe aslında bir yön vermişti. Bundan bahsediyor. Güzel de bir örnek olmuş. İnceleyebilirsiniz o kısmı da özellikle. İşte baktığımızda girişimcilikteki o sihirli dokunuş. Yani danışmanlık yaptığım süreçlerde bir startup'ın potansiyeline, vizyonuna ve en önemlisi o vizyonu hayata geçirecek ekibe bakıyoruz. Jürilik yaptığım yarışmalarda, startup'larla ilgili yarışmalarda ya da bunun gibi durumlarda aslında baktığımız şey ekibiniz kim? Bu fikirlere, bu kafayı ya da bu yaklaşımı kim hayata geçirecek bir görmeye çalışıyoruz. Evet, teknik detaylar önemli ama asıl heyecan verici olan o delta'dır. Unutmamak gerekiyor. O, bugünün gerçekliğiyle yarının vaadi arasındaki bir boşluk. Bu boşluk aslında girişimcinin en önemli, en büyük varlığı olabilir. Yeter ki onu doğru bir anlatıyla doldurabilsinler. Tıpkı bir markanın sadece bugün ne sunduğunu değil, gelecekte ne vaat ettiğini ve nereye doğru gittiğini pazarlamak, bununla ilgili bir pazarlama süreci oluşturmak gibi. Ada Lovelace'ın 100 yıllar öncesinden ya da 100 yıl öncesinden diyelim. Somut bir ürün olmadan dahi sadece dehasıyla ve vaadiyle bir vizyonu nasıl sattığını, nasıl anlattığını, insanlara bunu nasıl bir parçası haline getirdiğini görmek bu gücün aslında en güzel kanıtı diyebiliriz. Yazımız MVP modelinin kurucuları, yani startup kurucularını ya da marka sahiplerini neden başarısız kıldığından bahsediyor. Westenberg, MVP modelinin kelimenin tam anlamıyla alındığında kurucuları bu startuplardaki insanları fazla muhafazakar davranmaya ittiğini savunuyor. Yazar, startup kurucularının inovasyon adına hırslarından feragat ettiklerini, ürünlerini erken lansman yaptıklarını ve çok küçük şeyler test ettiklerini belirtiyor. Yazar, müşterilerin ve yatırımcıların ürünlere tek başına değil, ürünün bağlamına, konumlandırmasına ve arkasındaki kişi veya ekiple ilgili verdiği sinyale tepki gösterdiğini vurguluyor. Büyük bir anlatıya sahip küçük bir ürün ikinci bir bakış kazanır. Küçük bir anlatıya sahip küçük bir ürün ise unutulur diyor. Paul Graham'ın en iyi startup fikirlerinin başlangıçta kötü fikirler gibi göründüğünü, ancak kötü fikir gibi de ses çıkarmadıklarını, iyi bir fikrin kulağa hoş gelmesinin aslında önemli olduğunu vurguladığı bir kısmın konuşmasından bahsediyor. Böyle bir kısmı da var yazarın bahsettiği. MVP harika bir araç olabilir aslında. Doğru. Ama bir dogma haline geldiğinde yaratıcılığı ve vizyonu köreltebilir. Benim de gözlemlediğim birçok girişimcinin hızlı çıkalım sonra bakarız mantığıyla aslında ürününü yeterince olgunlaştırmadan veya hikayesini yeterince güçlü inşa etmeden piyasaya çıkmasının bir sıkıntısını yaşadığını gördüm. Böyle problemler oluyor. Oysa ki pazar sadece teknik özelliklere değil, o ürünün yarattığı etkiye, hissettirdiği duyguya ve arkasındaki anlatıya tepki veriyor. Yani bunu unutmamamız gerekir. Bir markanın henüz çok küçükken bile büyük bir vizyonu olmalı ve bu vizyonu etkili bir şekilde anlatabilmelidir. Minimal bir ürünle bile büyük bir hikaye anlatabiliyorsanız, işte o zaman gerçek bir çekim gücü ortaya koyabilirsiniz. Yazar hayali satmak ve gerçeği sürdürmekle devam etmiş. Startup girişimcilerinin diyelim ya da yolculuğunu hikaye anlatıcılığı ve yürütme olarak iki ayrı aşamaya ayırma eğiliminin yanıltıcı olduğunu belirtiyor. Bu iki sürecin aslında sıralı değil, paralel, iç içe ve döngüsel olduğunu vurguluyor. İddialı bir şey vaat etmek sizi ona doğru büyümeye zorlar. Güvenli bir şey vaat etmek ise sizi rehavete sürükler diyor. Westenberg, iyi vaat vermenin kendini yükselmeye mecbur bırakmak, itibarını riske atmak ve gelecekle kamuoyuna bir iddia ortaya koymak olduğunu ifade ediyor. Bu vaatlerin biraz fazla büyük hissettirse de inandırıcı olduklarında manyetik bir çekim yarattığını ve kurucunun etrafında çalışanları, yatırımcıları ve müşterileri toplayan bir odak noktası haline geldiğini belirtiyor. Baktığımızda hayal satmak pazarlamanın en eski ve en etkili taktiklerinden biri. Ama bu sadece boş vaatler vermek anlamına da gelmiyor. Gerçekten inandığınız, hayata geçirmek için tutkuyla çalıştığınız bir hayali satmak hem kendinizi hem de çevrenizdekileri motive eder. Benim için marka stratejisi tam da bu dengeyi bulmak diyebiliriz. Bir markanın sadece mevcut ürün ve hizmetlerini değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyelini, vizyonunu ve yarattığı etkiyi de pazarlamak. Bu sadece bir satış stratejisi değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi. Çünkü verdiğiniz vaat sizi de dönüştürür, ona ulaşmak için sizi de iter, zorlar bir şekilde. Bu da önemli bir unsur bence. Son olarak yazı erken aşama başarısında dilin rolü diye devam etmiş ve yavaştan da toparlamış. Westenberg'ün kurucuların dili hafife aldığını, metin yazarlarını geç işe aldıklarını ve pazarlamayı sadece bir cila olarak gördüklerini belirtiyor. Yazar erken aşama başarısının çoğu zaman bir dil problemi olduğunu vurguladığı bir bölümle bizi karşılıyor ve orada şundan bahsediyor. İnşa ettiğiniz şeyi insanların var olmasını isteyecekleri bir şekilde açıklayabilir misiniz? Ve geleceği kaçınılmaz hissettirecek bir hikaye anlatabilir misiniz? Biraz cümleler havada kalıyor gibi ama yazıyı okuduğunuzda o bölümlerde burayı daha net bir şekilde ifade ediyor ve Steve Jobs'ın sadece bir teknoloji uzmanı değil, aynı zamanda bir retorikçi olduğu ve insanların ihtiyaç duymadıkları şeyleri bile istemelerini sağladığını örneklendirmiş. Westenberg, maksimum uygulanabilir vaatte bulunmanın bir tür yemin etmek gibi olduğunu ve inandırıcılığın ve çabanın bu iddiayla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı hale geldiğini vurguluyor. Ürünün sonradan geldiğini ve bunun vaadinizin samimiyetinin kanıtı olduğunu da belirtiyor. Baktığımızda dilin gücü benim için hayatımın her aşamasında kritik bir rol oynamıştır. Kimyayı bırakıp pazarlama marka dünyasına geçtiğimde aslında en çok yatırım yaptığım alanlardan biri buydu. Dil kısmı, söylem kısmı. Çünkü ne kadar iyi bir ürününüz olursa olsun, eğer onu doğru kelimelerle anlatamıyorsanız kaybolur gider. Aslında pazarlama alanına girişim de benim bu şekilde oldu. Yani blog yazıyordum, metin yazıyordum ve bu bloglarda yazdığım metinler sayesinde kendimi daha iyi ifade edebilir, daha iyi düşünebilir ve birçok şeye daha farklı bakabilir hale gelmiştim ve insanlarla da bunun üzerine çok konuşma fırsatım oldu. Haliyle de dili kullanabilmek bana daha fazla vizyonla kendimi daha doğru ifade edebilmeyi, bir marka içinde daha doğru ifadeler kurabilmeyi sağlattı ve böylece de ilerledi bazı noktada işler, bazı konular. Baktığımızda özellikle erken aşama startuplar için bu dil konusuna baktığımızda daha da önemli. Yani bir fikri, bir ürünü, bir vizyonu insanları ikna edecek, onları harekete geçirecek bir dille anlatmak başarının aslında anahtarı. Steve Jobs sadece harika ürünler ortaya koymadı. Aynı zamanda o ürünün hikayelerini de anlattı. Ve bu hikayeler insanları peşinden de sürükledi. Yani görüyoruz 100 bin, 200 binler neredeyse konuşuluyor telefonlarda. Yani sabır diyelim. Steve Jobs bir kapı açtı ama hayır mı eyledi onu da bilmiyoruz. Neyse. Böylece MVP devri bitti. Maksimum uygulanabilir vade ihtiyacınız var başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde girişimci dünyasının ezber bozan yeni bir kavramını, aslında eski MVP'nin yeni MVP'ye modifiye edilmesini, maksimum uygulanabilir vaadin gücünü ve hikaye anlatıcılığının da önemini konuştuk. Umarım bu yolculuk, ki ben yolculukta bu sefer değilim ama size bir yolculuk vaat ediyorum diyelim. Bu benim bir yerlere oturmuş keyifli bir şekilde size böyle ses kaydediyor olduğum ve sohbet ettiğimiz bu durumun sizin de girişimcilik anlayışınızı değiştirecek, daha cesur ve etkili stratejiler oluşturmanıza yardımcı olacak bir katkısı olmuştur umarım. Eskişehir'den, Porsukçay civarından, o işte Kanlıkavak tarafları falan, işte odun pazarı falan, oralardaki bir geziden hepinize sevgiler sunuyorum, sevgiler gönderiyorum diyelim ve bir sonraki bölümde umuyorum trende, yani belki de ondan sonraki bölümde tekrardan trende görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize dikkat edin ve hayallerinizi satmaya, anlatmaya ve bunları da kendinize aslında küçük bir yemin gibi bir şekilde kenarda tutup zihninizde zorunlu kıldığınız, kendinizi tetiklediğiniz, kendinizi biraz da baskı altına aldığınız şeyler haline getirmeye devam edin. Hoşça kalın.